Ayrım 20.
Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün 30 Ağustos 1930'da Sivas Demiryolu'nu açarken verdiği söylevde ilk kez mutedil devletçilik diye adlandırdığı bu yeni ekonomi politikasıyla da artık özel sektörde sermaye birikmesini desteklemek filan şöyle dursun, Korkut Boratav'ın belirttiği gibi devlet eliyle fert zengin etme dönemi açılmıştır. Doğrusu ilk kez 1916'da İttihat ve Terakki tarafından toplumsal gündeme getirilen bu ekonomi politikaları ve tutumuyla 1940'lara gelindiğinde gerçekten de genç Türkiye Cumhuriyeti'nde bir avuççuk da olsa devlet tarafından palazlandırılmış bir özel sektör oluşmuştur. Kentlerde şeker kara borsasından, gemi onarımından, uçak yolsuzluğundan, devlet inşaatlarından, ordu ihalelerinden yeni yeni türedi zenginler ortaya çıkmaya başlamıştır. Savaş yıllarında da bu kez kara borsadan yeni yeni savaş zenginleri türemiştir. Ama amaçlanan hedefe acaba ulaşılabilmiş midir? Türklerin de bir ekonomik güç haline gelebilmeleri, ülkede ekonomik erki ele geçirebilmeleri gerçekleştirilebilmiş midir? Burada hemen şunu bir kez daha yineleyelim ki Türkiye'nin nüfusu 1927 sayımında topu topu 13,5 milyondur. İstanbul'un nüfusu ise 690 bindir. Yani toplam nüfusun ancak %5'idir. 1920'li yıllarda Anadolu'da İstanbul'dan başka bir kentin daha var olduğundan söz edebilmek ise olanaksızdır. İstanbul'dan sonraki ikinci kent olan İzmir savaşta yakılmış, yıkılmıştır. Adı kente çıkmış öteki il merkezlerinin en kabadayısının nüfusu da olsa olsa 60-70 bini zor bulmaktadır. Yani nüfusun 10'da 9'u Anadolu'nun ıssız köşelerinde yaşamaktadır. Osmanlı'nın değerlendirdiği gibi gerçekten de İstanbul kenttir, Anadolu ise onun taşrasıdır, köydür. Nitekim Mustafa Kemal de Cumhuriyeti kurar kurmaz Anadolu'da da bir ikinci kent yaratabilmek için kolları sıvamıştır. Gene o yıllarda Anadolu'daki iletişim olanakları da yok denecek düzeydedir. Örneğin genellikle İstanbul'da yayımlanan gazetelerin Anadolu'da da satılması söz konusu dahi değildir. Abonelere de ancak postayla gönderilebilmektedir. Ankara'da çıkan Hakimiyet-i Milliye, Yeni Gün, Adana'da çıkan Yeni Adana, Konya'da çıkan Babalık ve bunun gibi Anadolu gazetelerinin de baskı olanakları İstanbul'dakilerle oranlanmayacak kadar kötüdür. Radyo da henüz kurulmamıştır. 1927 yılında bir Fransız şirketinin PTT ile ortaklaşa ve onun adına kurduğu İstanbul'daki ve Ankara'daki telsiz istasyonlarının yayın güçleri de ancak çevrelerindeki birkaç kilometrelik alanları kapsayabilmektedir. Ve ilk ciddi radyo yayını da 1937 yılında yapılabilmiştir. Henüz telefon da söz konusu değildir. Ankara Telefon Santrali 1926'da kurulmaya başlanmış, Ankara ile İstanbul arasında ilk telefon konuşması da 1929 yılında gerçekleşebilmiştir. Kuşkusuz ulaşım olanakları da yok gibidir. Örneğin 1923 yılında bütün Anadolu'daki karayolu uzunluğu, ona da yol denilirse, anca 18.300 kilometredir. 1933'e gelindiğinde bu rakam güya 37.400 kilometreye çıkarılmıştır. Ama bu yolların 21.200 kilometresi topraktır. Yani yol diyebilmek için 1.000 tanık gerektirir. Ötekiler de şosedir. Ülkede asfalt veya beton kaplanmış hiç yol yoktur. Yabancılardan borçlanılarak devralınan demir yolunun uzunluğu ise topu topu 1.474 kilometredir. Görüldüğü gibi köylerde yaşayan milyonlarca insanın Anadolu'nun bu kuş uçmaz kervan geçmez ortamında değil devlet eliyle fert zengin etme politikasından yararlanıp köşeyi dönebilmeleri, bu politika değişikliklerini işitmiş olmaları bile olanaksızdır. Çünkü o koşullarda köylere ancak at üstünde, kasırla veya yaya, vergi toplamaya ya da vergisini vermeyeni toplamaya gelen tahsildarlarla jandarmalar ulaşabilmektedirler. Ve gene bu köylerde yaşayan insanların çocukları olan bu tahsildarlarla jandarmaların da Ankara'da olup bitenlerden haberlerinin olabilmesi kuşkusuz söz konusu bile değildir. Dolayısıyla da bu yeni politikalardan sadece kentte oturanlar, hatta onların da bir bölümü, bir avuç insan yararlanabilmiştir. Yararlananların büyük bölümü de İstanbul'dandır. Kentlerde de yeni kurulan Ankara sayılmazsa hem nüfusun önemli bir bölümü hala öteki etnik gruplardan oluşmaktadır hem de ekonomi hala ya doğrudan doğruya yabancıların ya da içerideki temsilcilerin, Yahudilerin, Rumların, Ermenilerin ve bunların elindedir. Üstelik İstanbul'da 1924'te Anadolu'daki Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin mübadelesinde anlaşma dışı bırakılmıştır. Böylece de Cumhuriyet hükümetlerince belki açık açık söylenilmese de sermaye birikiminin Türklerin elinde gerçekleşmesini amaçlayan bu politika, Türklerden çok kentlerdeki öteki azınlıklardan tüccarların işine yaramıştır. Nitekim 2. Dünya Savaşı yıllarında Başbakan Şükrü Saraçoğlu da bu durumu açık açık belirtmekten ve hatta aşırı ulusçu bir tepki göstermekten çekinmemiştir. 1942 Ağustos'unda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada "Biz Türk'üz, Türkçüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar bir vicdan ve kültür meselesidir" demiş ve muhtekirlerle, harp zenginleriyle, fevkalade kazançlarla ve ihtikarla mücadele edeceklerini açıklamıştır. Ve aynı yılın Ekim ayında da asıl gerekçeleri partinin gizli oturumlarında açıklanan o ünlü varlık vergisi yasası çıkmıştır. Kamuoyuna da 2. Dünya Savaşı'nın olağanüstü koşullarının devlet bütçesinde yarattığı mali sıkıntıları biraz olsun hafifletmek amacıyla bu yasanın çıkarıldığı açıklanmıştır. Ayrıca yasada da bu verginin bütün vatandaşlara eşit olarak uygulanacağı yazılıdır. Yani ülkedeki bütün kazanç vergisi mükelleflerinden ve büyük çiftçilerden, yıllık geliri 2500 liranın üstünde olan taşınmaz mal sahiplerinden bir kez olmak üzere varlık vergisi alınacaktır. Ama ilginçtir, yasada böyle yazılmasına karşın hükümet daha yasa çıkmadan Eylül ayında bütün defterdarlıklara gizli bir genelge göndererek bölgelerindeki azınlıktan zengin kişilerin mal varlıklarının listesinin çıkarılarak yollanmasını istemiştir. Zaten genelgede de vergi yükümlüleri, Müslümanlar, Müslüman olmayan azınlıklar, yabancılar ve sonradan Müslüman olanlar, dönmeler diye açık açık dört ayrı gruba ayrılmaktadır. Müslüman olmayan azınlıktan zenginler içinde daha baştan kışkırtıcı biçimde harp ve ihtikar zengini azınlıklar denilmektedir. Üstelik vergi yükümlülerinin mal varlıklarının saptanmasında defterdarlıklardan gelen bilgilerle de yetinilmemiş, özellikle azınlıklar hakkında CHP il ve ilçe örgütlerinden, Milli Emniyet Teşkilatı'ndan, hatta hükümete yakın Türk tüccarlardan raporlar istenmiştir. Öyle ki azınlıktan kişilerle ilgili imzasız ihbar mektupları bile geçerli belge sayılmıştır. Kamuoyuna açıklanmayan asıl amacı, Başbakan Saraçoğlu parti grubunun gizli oturumunda bu yasanın harp zengini ve vurguncu azınlıkları hedeflediğini belirterek açık açık söylemektedir. Başbakan Saraçoğlu'na göre böylece piyasaya egemen olan yabancılar ve azınlıklar ortadan kaldırılarak Türk piyasası Türklerin eline verilecektir. Asıl amaç budur. Ekonomik Panorama Dergisi Sayı 2 24 Nisan 1988. Nitekim dönemin İstanbul Defterdarı Faik Ökten'in açıklamalarına göre salt soyadı, azınlıkların soyadını andırdığı için bazı Müslümanlara, Türklere de çok yüksek vergiler konulmuştur. İlginçtir, ülkedeki Almanya, Avusturya ve Romanya'dan gelmiş Yahudilerin dışındaki yabancı tüccarlara da vergilendirmede Müslümanlara, Türklere uygulanan ölçüler uygulanmıştır. Sadece bu ayrıcalık bile bizce yasanın asıl amacını açık açık göstermektedir. Sonra yalnızca zengin azınlıklar da vergilendirilmemiştir. Neredeyse azınlıktan olan bütün kişilere korkunç vergiler konulmuştur. Örneğin gene aynı dergide açıklandığına göre o dönemde marangozluk yapan Ligor Kardan'a aylık gelir topu topu 15-30 lira arasında olduğu halde tam 500 lira vergi konulmuştur. Bahçıvanlık yapan babasından da varlık vergisi olarak tam 5000 lira istenmiştir. İstenilen vergiyi ödeyemeyenlerin de hemen neleri var neleri yok bütün mallarına devletçi el konulmuştur. Kendileri de kara vagonlara doldurularak Erzurum Aşkale'deki çalışma kamplarına gönderilmişlerdir. Kayıtlara göre tam 2057 Yahudi, Rum ve Ermeni tüccar ve iş adamı istenilen yüksek vergileri ödeyemedikleri için Aşkale'ye sürülmüştür. Bu zorbacı uygulamalarla da gerçekten piyasanın Türklerin eline geçmesi büyük ölçüde sağlanmıştır. Devlet haczettiği azınlık mallarını da yok pahasına Türklere satmıştır. Malların haczedileceğini kestiren azınlıklar da tez davranıp kah belki sonra geri alabilirim umuduyla, kah belki elime birkaç kuruş daha fazla geçer umuduyla neleri var neleri yok hepsini yakın çevrelerindeki tanıdıkları Türklere yok pahasına devretmişlerdir. Böylece de Türkler belki de tarihlerinde ilk kez zorla tüccar edilmişlerdir, sanayici edilmişlerdir. Taşra'daki aşiret beyleri, aşiret ağaları zorla azınlık mallarının üzerine oturtularak gene devlet gücüyle, tarımla, ticaretle, sanayiyle uğraşmak zorunda bırakılmışlardır. İşte çeyrek yüzyıldır toplum olarak sancılarını çektiğimiz şu büyük toplumsal olgunun hızlanmasında ve bugünkü şekle dönüşmesinde bu kanlı varlık vergisi olayının da önemli bir rolü olsa gerektir. Ancak yüzyıllardır doğru dürüst bir tarım toplumu aşamasına bile geçememiş bu insanların, salt varlık vergisi gibi bir takım politik önlemler ve dürtülerle çeyrek yüzyılda hemen ticaret toplumu aşamasına sıçradığını savlayabilmek de kuşkusuz olanaksızdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki DP hükümetleri de daha baştan bir toprak reformu yapmak yerine çok sayıda traktör falan ithal edip makineli tarıma geçmeyi yeğleyerek tarımda da köylüleştirmeyi değil sermaye ağırlıklı kapitalist tarıma geçmeyi temel politika olarak seçmiştir. Kısacası toplumumuz bugün göçebelikten yerleşikliğe geçmenin, dolayısıyla göçebe ve kırsal üretim ilişkilerinden kentsel üretim ilişkisine sıçramanın sancılı dönemini yaşamaktadır. İlginçtir, bu yeni üretim ilişkisi içinde de ticaret kendiliğinden ağırlık kazanmıştır. Sanayileşme girişimleri de gene kendiliğinden ticaretin yörüngesine girmiştir. ANAP'ın başarısı da bizce bu noktada ticaretin yeni ekonomik ilişkilerimiz içinde kendiliğinden ön plana çıktığı gerçeğini tez görüp bu eğilimi dillendirerek daha da güçlendirmesinde olsa gerektir. Bugün gerçekten de ülkede herkes birbirine bir şeyler satmanın telaşı içindedir. Bir yandan dış ticaretimiz hızla artarken öte yandan da sokaklarımız seyyar satıcılardan geçilmez olmuştur. Galiba hızla bir tüccar toplumu haline dönüşmekte olduğumuz gerçeği artık yadsınamaz bir hal almıştır. Türk olmak gerçekten zor. Türk vatandaşlığına geçtiği için maaşı 1/4'e düşürülünce hemen ertesi gün sabah sabah kapısına dayanan sığınık, mülteci, Alman profesöre "Sen Türk olmayı yoksa kolay mı sanıyorsun hocam?" diyen Hasan Ali Yücel'e hak vermemek acaba gerçekten elde midir? Çünkü gerçekten de bütün tarihi boyunca galiba hep zor olmuştur Türk olmak, hiç kuşku yok. Mustafa Kemal de Cumhuriyet'in 10. yıl törenlerinde 29 Ekim 1933'teki söylevinde Türk olmanın, Türk'üm diyebilmenin ne denli zor bir iş olduğunu kastederek mi ne mutlu Türk'üm diyene demiştir kim bilir. Yoksa niçin ne mutlu Türklere veya ne mutlu Türk olarak doğana demediğini açıklayabilmek de galiba olanaksızdır. Ama öte yandan da gerçekten yıllardır Türk olduklarını bile söyleyememişlerdir atalarımız. Batılıların ısrarla Türk demesine karşın kendilerinden hep Müslümanlar diye söz etmişlerdir sanki inadına. Türklüklerini sürekli gizlemişlerdir. Oysa Profesör Bernard Lewis bir zamanlar Avrupa'da İslamlığı benimseyen kişiye hangi ulustan olursa olsun Türk oldu denilirdi diye yazmaktadır. AGE sayfa 168. Fakat Türk olmak galiba bugün gerçekten geçmiştekilerle de oranlanamayacak denli daha zordur. Oysa bugün Türk sözcüğü eskisi gibi başka anlamlar da içermemektedir. Doğrudur. Kullanılması konusunda ne törel ne de yasal bir sakınca vardır. Özdeşleştirildiği bütün öteki anlamlarından arındırılmış salt bir ulusun adı olmuştur artık. Bugün o adla kurulmuş bir devlet vardır, bir devletin resmi dilinin adıdır. Ama gel gör ki son çeyrek yüzyıldır yaşadığımız şu çılgın yapısal değişim, kim bilir kaç yüzyılın birikimi şu korkunç deprem gerçekten yozlaştırılmadık, aşınıma uğratılmadık, anlamı değiştirilmedik bir değer yargısı, bir toplumsal kavram, bir yetki mi bırakmıştır ki toplumda? Yıllardır sözcüğün tam anlamıyla ülkede tozdan dumandan ferman okunamamaktadır. Dolayısıyla birçok değer yargısının, birçok geleneğin, göreneğin, törenin, birçok kültürün karman çorman olduğu, çarpıştığı, çalkalandığı bu potada Türk olmak gerçekten hangisidir acaba? Bu göz gözü görmez ortamda bu kaosta nasıl seçilecektir? Nitekim Profesör Mümtaz Soysal da bu gerçeği işaret ederek Türk olmak hem zordur hem de kolaydır demektedir. Gerçekten de iki coğrafya, iki dünya, iki kültür arasında bocalayan Türkiye'de Türk olmanın iki yolu var. Biri kolay yol, kültürlerden birini seçer ve olanca yobazlıkla ona sarılırsınız ya da yine aynı kolaylıkla her şeyi oluruna bırakır bu şaşkınlık keşmekeşinin yüzyıllık bekleyişler sonucunda kendiliğinden bir senteze ulaşacağını umarsınız. Zor yol, bu ikiliğin iki yanını da bilmek, öğrenmeye çalışmak ve kendi yaratıcılığınızı bu ikili temele dayandırmaktır. Dolayısıyla başka birçok alanda olduğu gibi sanatta ve örneğin müzikte evrensel değer taşıyıcı sentezlere varmak isteyen her Türk başka yerlerdeki insanlara göre iki misli bilgili, iki misli çalışkan olmak zorundadır diye yazmaktadır. Milliyet Gazetesi 9 Şubat 1985. Kuşkusuz Profesör Soysal'a hak vermemek olanaksızdır. Türkiye Cumhuriyeti önce coğrafyasından dolayı hem batılıdır hem de doğuludur. Ayrıca tarihte ta Fatih'ten hatta Yıldırım Bayezid'den bu yana bize hem doğulu hem de batılı olmaya zorunlu kılmıştır. Mustafa Kemal'in olağanüstü yaratıcı sezgi gücüyle çağı yakalayarak laisizmi, kurduğu cumhuriyetin temel ilkesi yapması da bu ikiliğin bizce güvencesi olmuştur. Kısacası bugünün insanının Türk olabilmesi gerçekten geçmiştekilerle oranlanamayacak denli zordur. Çünkü bugünün insanı hem doğuludur hem de batılı olmak zorundadır. İki coğrafyayı, iki dünyayı ve kültürü kendinde özümlemek, kendinin kılmak zorundadır. Ancak genellikle arabeskleşme diye adlandırdığımız toplumumuzu neredeyse kültürsüz, ilkel bir toplum derecesine düşürecek boyutlardaki bir kültür aşınımına neden olmuş, halen yaşadığımız şu kültürel karmaşayı, kaosu, acaba saat doğu ve batı kültürlerinin çatışması diye niteleyebilir miyiz? Bu karmaşa acaba gerçekten dışarıdan gelmiş iki zıt kültürün çatışması haline indirgenerek ele alınabilir mi? Anadolu'nun tarih boyunca çok çeşitli kültürlere beşiklik etmiş olduğu ve dolayısıyla olağanüstü bir kültür zenginliğine sahip bulunduğu düşünülürse, doğrusu bu sorunun olumlu yanıtlanabilmesinin olanaksızlığı hemen anlaşılmaktadır. Kuşkusuz çeşitli kültürlere sahip toplumlarda, koşullara göre değişik dönemlerde, değişik kültürlerin başat kültürler haline geldiği bilinmektedir. Bir kültürün bir dönem için başat kültür haline gelmesi ise elbette kesinlikle o toplumdaki öteki kültürlerin artık yok oldukları, öldükleri anlamını taşımamaktadır. Dolayısıyla Anadolu'daki öteki kültürleri yadsıyabilmekte olanaksızlaşmaktadır. Bu yüzden de bugün Anadolu'daki kültür çatışmalarını çok geniş kapsamlı iki soyut kavramla, Doğu ve Batı kültürleri kavramlarıyla açıklamaya kalkışmak bizce gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşım olmasa gerektir. Çünkü o zaman ülkede her geçen gün biraz daha egemen kültür haline dönüşen şu arabesk dediğimiz yeni oluşumu açıklayabilmek gerçekten olanaksızlaşmaktadır. Bu arabeskleşme acaba Doğu İslam kültürünün bir yeni türevi midir yoksa Batı kültürünün doğudan peydahladığı bir piç midir? Elbette ikisi de değildir. Bizce bu kültürel kaosta hiç kuşku yok ki son çeyrek yüzyıldır yaşamakta olduğumuz bu büyük toplumsal depremin toplumsal yapı değişikliğinin yarattığı bir doğal olgudur. Yüzyıllar sonra ilk kez kendi istençleriyle göçebelikten yerleşikliğe geçmeye çalışan bu yığınların kültürleri de kendiliğinden kentlerde başat kültür haline gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla da bu kültürel kaosun nedenlerini ülkedeki doğu-batı kültür çatışmalarında değil, egemen güçlerin kültürleriyle bu yeni kentli yığınların kültürleri arasındaki çatışmada aramak daha gerçekçi ve bilimsel bir yaklaşım olacaktır. Kuşkusuz ülkedeki Doğu-Batı kültür çatışmasının varlığını yadsımak veya önemini göz ardı edebilmek de olanaksızdır. Ama ne var ki bu çatışma ülkedeki bütün kültürler için değil, salt egemen güçlerin kültürleri için söz konusu olsa gerektir. Egemen güçlerin kültür öbeğinin bir iç sorunu olsa gerektir. Çünkü bilindiği gibi Osmanlı saray kültürü, Selçuklu saray kültürünün de devamı Orta Asya ve Orta Doğu'dan getirilmiş Fars, Arap ve Türk kültürleriyle Anadolu'daki kültürlerin bir yeni bileşimidir. Bu yerleşik yeni Türk kültürü, Osmanlı kültürü de zamanla Doğu İslam kültürünün etkisi altına girmiş ve ağırlık Doğu İslam kültürüne geçmiştir. Giderek çağ dışına düşen imparatorluk, Fransız devriminin Osmanlı topraklarında da esmeye başlaması üzerine bir takım reformları gerçekleştirebilmek için tanzimatla batıya yönelince doğal olarak Batı kültürü de ülkeye girmeye başlamıştır. Ama Batı kültürünün Osmanlı kültür bileşimi üzerinde de etkili olması ve Doğu kültürü ile Batı kültürü arasında bir çatışmanın başlaması bizce 2. Meşrutiyet'ten 1908'den sonradır. Osmanlı aydınları önce Osmanlıcılar ve İslamcılar diye ikiye ayrılmışlarken 1908'lerden sonra artık Osmanlıcılar da Batıcı Osmanlılar, Doğucu Osmanlılar diye ayrılmışlardır. Hatta Türkçüler bile 1920'lere doğru Batıcı Türkçüler ve Doğucu Türkçüler diye ayrılmışlardır. Mevlana ve Yunus Emre örneklerinden de anlaşılacağı gibi kentlerde yaşayan bu egemen, yönetici çevrelerin kendilerine özgü bir saray kültürleri olduğu gibi doğal olarak Anadolu'da yaşayan öteki etnik gruplardan köylülerin ve Anadolu köylerine zorla yerleştirilmiş göçebe boylarında kendilerine özgü kültürleri vardır. Ama şurası da unutulmamalıdır ki yukarıda da değinildiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda toprak mülkiyeti hakkı bulunmadığı için bu insanların neredeyse tamamı çiftliklerde birlikte çalışıyor ve birlikte yaşıyor olsalar gerektir. Dolayısıyla mutlaka oralarda da bir yeni kültür bileşimi yaratılmıştır. Yani bizce Anadolu'da bu saray kültürünün karşısında bir de reaya kültürü vardır. Bu reaya kültürü de hiç kuşku yok ki tıpkı saray kültürü gibi Anadolu'daki Rum, Ermeni, Yahudi gibi öteki etnik grupların kültürleriyle göçebe boyların Orta Asya'dan ve Orta Doğu'dan sürükleyip getirdikleri Türk ve İslam kültürlerinin bir başka yeni bileşimidir. İlginçtir, bu kendiliğinden oluşan yeni bileşimde de artık Türklerin toprak işçileri arasında da çoğunlukta bulunuşu yüzünden mi, yoksa Türkçenin ortak dil oluşundan mı, her nedense çekirdeği gene Türk kültürü oluşturmuştur. Belirleyici başat kültür gene Türk kültürüdür. Ancak şu farklı ki, saray kültürünün çekirdeğini yerleşik Türk kültürünün oluşturmasına karşılık, reaya kültürünün rengini göçebe Türk kültürü vermiştir. Bizce reaya kültürünün bir başka ilginç yanı da tekke kültüründe de örnekleri bolca görüleceği gibi bireşimde İslam kültürü adına daha çok şamanist öğelerin yer almış olmasıdır. Ta 1960'lara dek Cumhuriyet döneminde de örgütlü başat kültür olan Osmanlı saray kültürü hiç kuşku yok ki bu kırsal ve göçebe nitelikli reaya kültüründen çok ileri bir kültürdür. Hatta bizce çeşitli zaman ve yerlerde bugüne dek gerçekleştirilmiş yerleşik Türk kültür bileşimlerinin de en ileri bir aşamasıdır. Bu nedenle çağdaş Türk kültürünün de ancak bu kültür kalıtı üzerine kurulabileceği kuramsal olarak elbette yadsınamayacak bir gerçektir. Ama gel gör ki çağına göre oldukça ileri ve bir iç bütünlüğüne sahip bu İstanbul kültürü 1950'lerde başlayan bu büyük toplumsal deprem sırasında ilk işlerden biri olarak barbarcasına yok edilmiştir. Demokrat Parti'nin de desteklediği, hatta kışkırttığı bu kültürel değerlerin ve toplumsal değer yargılarının maddi kültür varlıklarının yok edilmesine varıncaya dek yıkılması, anlam değişikliğine uğratılması, yozlaştırılması olayıyla ortaya çıkan kültürel boşluğu da yeni kentli bu göçebe yığınların kültürleri reaya kültürü kendiliğinden yavaş yavaş doldurmuştur. Bugün genellikle arabesk kültür diye adlandırdığımız kentlerimizin yeni başat kültürü bizce bu reaya kültürüdür. Bu nedenle bugün Türk olmak gerçekten daha da zordur. Köylü mü yoksa hala reaya mı Anadolu'daki şu Türkler? Batılı karikatüristler hala Türk veya Türkiye denilince hemen fesin tam alnına da bir ay yıldız oturtarak tepesi püsküllü fes giymiş, bol kara bıyıklı, şalvarlı veya poturlu, eli saldırmalı, ilkel, kaba, çirkin bir erkek resmi çizmektedirler. Oysa Türkiye'de neredeyse 3 çeyrek yüzyıldır fes giyilmemektedir. Mustafa Kemal Cumhuriyet'in daha ilk yıllarında 1925'te şapka yasası çıkartarak fes giyilmesini yasaklamıştır. Lakin bu yasağın da hala ne oranda sürdüğünü kestirebilmek doğrusu gerçekten zordur. Çünkü Mustafa Kemal aynı dönemde diyelim kadınların peçe takmalarını, çarşaf giymelerini de yasaklatmıştır. Ama bugün Ankara'nın, İstanbul'un neredeyse ana caddeleri bile kara çarşaflı kadınlardan geçilmemektedir. Fakat ilginçtir, ailesindeki bütün genç kız ve kadınları zorla kara çarşaflara sokan fanatik Müslümanlar da artık bugün her nedense fes giymeyi değil de fes yerine tepesi püsküllü yabancı malı bere veya el örmesi ya da tığ işi takke giymeyi yeğlemektedirler. Galiba artık Türkler içinde sadece Araplarla ilgili Arapları çağrıştıran bir simge olmuştur fes. Yani biz Türkler Batılıların gözünde hala fesli, kara saçlı, kısa boylu, tıknaz, bıyıklı, pis kokulu, ilkel, acımasız, çirkin insanlarızdır. Ama acaba gerçekten böyle midir veya acaba nasıl insanlardır şu Türkler yani? Çünkü tarihi kaynaklara göre gene aynı Batılılar geçmiş yüzyıllarda Türkler hakkında hiç de böyle şeyler söylememişler, yazmamışlardır. Örneğin 1707-1788 yılları arasında yaşamış ünlü Fransız profesör George Louis Buffon, Variété Danse et Spectacle adlı yapıtında Thévenot ve Pierre Belon gibi Osmanlı Devleti'ni gezmiş Fransızların gözlemlerinden yararlanarak Türklerin beyaz tenli, iri yapılı ve güzel bir ırk olduğunu öne sürmektedir. Taner Timur, Osmanlı Kimliği, Hil Yayın, İstanbul 1986, sayfa 103. Aynı dönemde yaşamış bilim adamları Dr. Lavater ve Pierre Kemper de aynı görüşlere katılmışlar ve Türkler hakkında çok olumlu şeyler yazmışlardır. Antropoloji biliminin kurucularından Profesör Johann Friedrich Blumenbach da Türklerin Kafkas ırklarından olduğunu savlamıştır. AGE sayfa 103.